Ayrım 49. Bir Deliler Evi'nin Yalan Yanlış Anlatılan Kısa Tarihi. Ayfer Tunç. Sayfa 415. Gül Cemal yazıhaneye daldığı gibi babasına hesap sordu. "Bana lazımmış de, bir şey de geri al arazini," diye tutturdu. Eski kocasının hanesine yazılacak bu iyilikte babasının da payı olsun istemiyordu. Ama uzun oğlu Yakup Bey, "Söz ağızdan çıktı bir kere, verdim gitti," dedi. Başka da bir şey demedi. Adam Gülcemal'e hak veriyordu. Kızını boşayıp yüzünü yere eğdiren mutasarrıfı o da affetmiş değildi. Ama memleketine bağlı bir adamdı, itibarı vardı. Şehrin acil hastane ihtiyacının da farkındaydı. Ayrıca sırf başında eski damadı olduğu için arazisini vermedi demesinler, hemşirelerinin muhabbetini kaybetmesin diye, güç bir mevzu olduğu için kelimeleri ağzında yuvarlayarak konuşan Yelkencizade Rahmi Bey'e sessiz sessiz bakmış, eski damadının bizzat talep etmeye yüzü yok. Lakin şehir için hastane elzem. En münasip yerde senin arazin diye uzun bir konuşmaya girişen adamı hiç yormamış, memlekete lazım olan bize haramdır yelkenci diyerek deniz boyunca uzanan arazisini hastaneye bağışlamıştı. Aradan yıllar geçti, yeniden kocaya varmayan Gülcemal çocuklarını evlendirdi, torun torba sahibi oldu. Evlatlarının düğünlerinde de, torunlarının doğumunda yüzünü görmediği mutasarrıfın 15'lik bir taze için kendisini terk etmesinin acısını unuttu. Gerçi mutasarrıf ölüp gittikten sonra bile her fırsatta "ahirette de iki elim yakasında olacak" diye ah etmeyi sürdürüyordu. Ama yüreğini artık yakmaz olan bu bedduayı boş kuru bir söz gibi tekrarlıyordu sadece. Üçüncü karısının zamansız ölümünün acısını çabuk atlatan mutasarrıf, hastanenin dualı mevlitle açılış töreni yapıldığında dördüncü karısı Nezaket Hanım'la 2,5 senelik evliydi. Gülcemal'den olan 5 çocuğundan sonra 6.'ya kavuşmuştu, 7. de yoldaydı. Ancak büyük emeklerle kurulmasına ön ayak olduğu ve padişaha hürmeten Hamidiye adı verilen hastanenin adının 1908'de Gureba olarak değiştiğini görmeye ömrü yetmedi. İkinci meşrutiyetin ilanından 1 ay kadar önceydi. Gecenin bir vaktinde karnında şiddetli bir ağrı başladı. Kocasının tereyağında kızarmış hamsiyle mısır ekmeğini yine fazla kaçırdığını zanneden Nezaket Hanım, ocakta adam akıllı kızdırdığı bir tuğlayı birkaç kat havluya sararak mutasarrıfın karnına koydu. Ama sıcak tuğla Hüsnü Simavi Bey'in sonunu hızlandırmaktan başka işe yaramadı. Sabaha karşı sancısı iyice artan mutasarrıf, ezana kadar zor sabretmiş, gün doğar doğmaz başhekimlik görevini başarıyla yürüten Alain Latour'a görünmek için hastanenin yolunu tutmuştu. Ama Monsieur Latour hastanede değildi. Birkaç yıllığına geldiği halde şehre iyiden iyiye yerleşen mutlu cerrah, cuma tatilini fırsat bilerek pek ahbap olduğu balıkçı arkadaşlarıyla balığa gitmişti. Karadeniz'in coşkusuna kendini kaptıran Fransız epeyce Türkçe öğrenmişti ama köyden köye bile değişen Karadeniz aksanının nüanslarını ayırt edemiyor, ağ atıp dağ gibi hamsi çeken sağlam yapılı balıkçı arkadaşlarıyla sözcüklerden çok hareketlerle anlaşıyordu. Boncuk mavi gözlü, seyrek sakalları sapsarı bu adama dışarıdan bakıldığında Marsilyalı bir Fransız olduğuna kimse inanmazdı. Denize çıktığında balıkçılar gibi deri yelekler giyiyor, başına siyah el örgüsü bereler takıyor, güvertede kurulan çilingir sofrasında kafa çekmeye bayılıyordu. Ayna gibi parlak, canlı canlı kalkanları satırla parçalamayı, mısır ununa bulayıp kızdırılmış tereyağında kızartmayı ve sıcak sıcak yemeği öyle seviyordu ki, elleri sıçrayan kızgın yağ veya satır yaralarının izleriyle doluydu. Ellerinin bu halini yakından gören hastalar kendilerini ona teslim etmek istemezlerdi. Acıdan kıvranan mutasarrıf, hastaneye yeni tayin olan genç doktor Kılçık Seyfettin Efendi'nin kalabalık ağzına hiç güvenmemiş. Odacısına git Alen'e ara, neredeyse bul getir, ölüyor de çabuk olsun demişti. Odacı denize açıldığını öğrendiği cerrahı bulmak için bir kayığa atladığında, müstahdemlerin zayıflığı nedeniyle Kılçık Seyfi dedikleri genç doktor, Nezaket Hanım'ın koyduğu gaz sancısı teşhisini hararetle doğruluyor, mısır ununa bulanıp kızgın tereyağında kızartılmış iki tava dolusu hamsiyi hazmedemeyen midenin isyan ettiğini söylüyordu. Tıbbiye-i Şahane'nin geleceği parlak mezunlarından olan Kılçık Seyfi fazla nüktedandı. Muayene olmak için soyunan adama türlü latifeler yapıyordu ama acı çeken mutasarrıfın hiç gülecek hali yoktu. Odacıyla kayıkçı uçsuz bucaksız Karadeniz'de mutlu cerrahı aramaya başladılar. Şansları yaver gitti. Tam da balıkhanedekilerin tahmin ettiği yerde tekneyi gördüler. Yanaştıkları sırada mutasarrıf titreme nöbeti geçiriyordu. Nüktedan doktor Seyfi bağırta bağırta lavman yaptığı adamın zırıl zırıl terleyip titremesine bir anlam verememişti. Alen Latour'u bulan odacı kayıktan tekneye atladı. Balıkçılarla birlikte ağlardan tonlarca hamsi boşaltan Fransız'a bir çırpıda ''Adam ölü daha yetiş'' dedi. Alen Latour odacının ne demek istediğini çözünceye kadar çok zaman geçmiş, balıkçıların yardımıyla konuyu anlayıp hastaneye vardığında, mutasarrıf patlayan apandisiti nedeniyle can vereli henüz 10 dakika bile olmamıştı. Nezaket Hanım'ın mutasarrıfın karnına koyduğu kızgın tuğla iltihabını arttırmış, Kılçık Seyfi'nin lavmanı da adamcağızın ömrünün son dakikalarını acı çekerek geçirmesine neden olmuştu. Mutasarrıf Hüsnü Simavi Bey'in her bir taşına emek verdiği hastanesinde inliye inliye öldüğünü bilmeyen başhekim Demir Bey, görev yapmaktan onur duyduğu bu hastanenin saygıdeğer tarihini ana hatlarıyla biliyordu. Ama asıl yapması gereken bu başlıkların altını doldurmak, hastanenin belli başlı başarılarını, emeği geçenlerin faaliyetlerini, hatta mümkünse hayatlarını lezzetli bir dille kaleme almaktı. Ama bunun sandığı kadar kolay bir iş olmadığını görmüştü. Kitap kuru, duygusuz cümlelerle yazılmış olmasın, okuyanlar bu tarihten zevk alsın istiyordu. Metni istediği gibi kaleme alamayınca, kabahati kendinde değil hastanenin tarihinde buldu. Pek de ilginç olmadığını düşünmeye başladı. Oysa çok yanılıyordu. Mutasarrıfın ölümünden sonra hastanenin kaderi de, kurucuların kaderi de çok acıklı bir seyir izlemişti. 1915 Ermeni tehcirini Türk dostları sayesinde zararsız atlatan Ara Bey, eceliyle ama üzüntüyle öldü. Damadı Karnik ve kızı Nivart iki torununu da alıp Paris'e gidince kendini yapayalnız hissetmiş, kuruluşunda emeği geçmesinden onur duymuş olsa da hastaneden elini eteğini çekmiş, sadece bir an önce ölmeyi dilemişti. Dilediği gibi de oldu. Ardıçoğlu Totodaki Bey de tıpkı Ara Bey gibi Selamlık Duvarı'nda karlı bir günde saat kulesi ve şehir fotoğrafının bulunduğu konağında eski, mutlu ve dost günleri özlemle anarak öldü. Balkanlardaki savaş sırasında tadı kaçmış, şehir halkından aldığı selamlar iyice azalınca konağına kapanmış, şehir hayatına katılmaz olmuştu. Cumhuriyetle birlikte doğan ilerici coşkuya o da içtenlikle katıldı. Ama vatanı kabul ettiği ülkenin cumhuriyetinin 10. yılını görmeye ömrü vefa etmedi. 6-7 Eylül olaylarından sonra 5 çocuğundan bir tek Stavro Türkiye'de kalmış, diğerleri Atina'ya yerleşmişti. Çocukların orada gördükleri Türkiye'li göçmen muamelesinden kurtulmaları için bir kuşağın ölmesi gerekti. Aradan uzun yıllar geçip 90'lar başladığında ailenin hüzünlü tarihi unutuldu. Köklerinin Ege'ye değil Anadolu'ya, küçük bir Karadeniz şehrine uzandığını hatırlayan kimse kalmadı. Hastane kurulu üyelerinin içinde sonu en hazin olan Yelkencizade Rahmi Bey oldu. Birinci Dünya Savaşı sırasında faaliyeti durdurulan hastaneyi ayakta tutmak için canını dişine takan Rahmi Bey, Kuvayi Milliye'ye katıldığı gerekçesiyle hain ilan edilerek Osmanlı hükümeti tarafından tutuklandı. Mahkemesi bile görülmeden kahır içinde zindanlarda sürünerek öldü. Kuvayi Milliye'ye kesinlikle taraftardı. Kurtuluş Savaşı'na destek olmanın yolunu arıyor ama bu zor günlerde şehre hizmet veren hastaneyi ayakta tutmasının da en az Kurtuluş Savaşı'na katılmak kadar önemli olduğuna inanıyordu. Osmanlı hükümeti tarafından da olsa vatan haini diye damgalanmak, vatan sevgisini her şeyin üstünde tutan bu saygıdeğer adamın içini parçalamıştı. Yelkencizade Rahmi Bey ölünce hastanenin bir hamisi, bir koruyup kollayanı kalmadı. Savaş sırasında İngilizlerle Amerikalıların elinde oyuncak olan hastane, Cumhuriyet'in ilanından sonra özel idareye devredildi. Adı bu kez Millet Hastanesi oldu. Büyük ve onurlu bir savaştan çıkan bitkin bir millete yeniden hizmet vermeye başladı. Hastanenin tarihi hakkındaki bilgisi sadece ana başlıklardan ibaret olan başhekim, araştırmalarına başlayınca gündemine kaynak yokluğu geldi oturdu. Türkoloji bölümünde okuyan bir öğrenciye okuttuğu 3-5 Osmanlıca gazete ve yaşlıların anlattığı tevatürle sınırlı olan bilgilerle bir tarih yazmasının olanaksız olduğunu düşünmeye başlamıştı. Tüm birimlerde hizmet vermesi planlanarak inşa edilen ama yeni binanın hizmete girmesinden kısa süre sonra ruh sağlığı hastanesine çevrilen, böylece kör cephesinin bulunduğu yere ek bina yapılmasına gerek kalmayan hastanenin son 30 yılı ilginç değildi ama kaynak boldu. En azından yeni harflerle yazılmış devasa bir arşiv duruyordu önünde. Dönemin yerel gazeteleri de "Hastanemizde şu birim hizmete girdi, hastanemizi bu profesör ziyaret etti, büyük fedakarlıklara girilerek filanca alet alındı" türünden bilgilerle doluydu. Başhekim iyi bir kitap için ciddi bir kaynak araştırmasına girişmesi, şehir hakkında yazılmış her türlü kitabı okuyup dipnotların izini sürmesi, kısaca iğne ile kuyu kazması gerektiğini bilmiyordu. Gerçi başhekimden tarihçi titizliğiyle hazırlanmış bir kitap bekleyen yoktu. Kitabını içtenlikle kaleme alsa, Mimar Çetin Kansız'ı bulup binanın neden sırtını denize dönmüş biçimde yapıldığını anlattırsa, bu bile kitabı ilginç kılabilirdi aslında. Ama başhekim kitap yazmak hakkında bir şey bilmiyordu. Gerçi ilginç bir şey yakalarım umuduyla çeşitli yöntemler denemiyor da değildi. Birkaç ay önce sekreteri Nemişo'dan konferans salonunda konuşma yapmış kişilerin isimlerini listelemesini istemişti. Hastanede konferans vermiş olması muhtemel önemli kişilerle konuşup hastane hakkındaki duygu ve düşüncelerini anlattırabileceğini düşünmüştü. Nemişo yıllardır yanında çalışmanın verdiği cesaretle küstah küstah "Neden?" diye sorunca başhekim kulaklarına inanamadı. "İşine bak sen, nedeni seni ilgilendirmez" diye sert bir cevap verdi. Ağzının payını alan kız bu kez de "Nereden bulacağım? Konferans salonuna kim girdi, kim çıktı, bir yere yazan yok ki" diye mızıldandı. Yine başhekim yol gösterdi. "Evladım, yaptığımız etkinlikleri Karadeniz'in Sesi gazetesinde duyurmuyor muyuz? Bu kadarını da akıl edemiyor musun?" dedi. Bu kitabın neden yazılması gerektiğini hiç anlamayan Nemişo, neden yapılması gerektiğini de bir türlü anlamadığı bu listeyi aylardır yapıyordu sözde. Şimdiye kadar çoktan bitirmiş olması gerekirdi. Başhekimin gazetenin arşivinden getirdiği Karadeniz'in Sesi'nin bine yakın nüshasının yer aldığı ciltleri tarayacak, konferans duyurusu yer almış mı almamış mı diye bakacak, almışsa konuşmacının adını, hangi konuda konuştuğunu bir kağıda yazacaktı, hepsi buydu. Ama günde en fazla bir cilde bakıyordu. Kalın ağır cildi kaldırıp masasına koyuyor, İlk birkaç sayfayı açıyor, varsa duyuruyu buluyor, tam gerekli notları yazacakken, genç gelin düğününde takılan altınları çalıp kaçtı veya ünlü şarkıcı filancanın belediye meydanında verdiği konser izdihama sebep oldu türünden bir habere gözü ilişiyor, işi gücü bırakıp gazeteyi okumaya başlıyordu. Başhekim Karadeniz'in Sesi gazetesine verdiği bir mülakatta, hastanenin tarihini anlatan bir kitap yazacağını ağzından kaçırınca başına iş almış oldu. O ana kadar kimsenin haberdar olmadığı niyeti herkes tarafından öğrenildi. Hastanenin giderek yükselen hizmet kalitesini övmek amacıyla verdiği mülakat, başhekim Demir Demir kitap yazıyor başlığıyla yayımlanınca, karısı Sevim Hanım çok bozulmuş, bütün şehir biliyor da bir benim mi haberim yok, yazıklar olsun diye ağlayarak küsmüştü. Küslüğü uzun sürmedi, başhekimin çocuksu heyecanı, eşten dosttan gelen hayırlı olsun telefonları Sevim Hanım'ı çabucak yatıştırdı. Ama iş ciddiye binince evde sorunlar başladı. Sevim Hanım başhekimin bembeyaz bir defter alıp açacağını ve siyah mürekkepli Mont Blanc dolma kalemiyle temiz temiz yazmaya oturacağını sanıyor, kocasının ön sözünde yer alacağından emin olduğu, bu kitabın yazılması sırasında bana verdiği sonsuz destek için sevgili eşim Sevim Demir'e bütün kalbimle teşekkür ederim. Sevim, sen olmasaydın bu kitap olmazdı cümlesinin hayalini kuruyordu. Oysa adamcağız biraz da hayatında Sevim olduğu için kitabını bir türlü yazamıyordu. Hastanenin kalorifer dairesinin yanındaki arşivden bulup çıkardığı leş gibi evrak tomarlarını eve getirmeye kalkınca, obsesif kompulsif kişilik bozukluğundan mustarip kadın, bu mikrop yuvalarını katiyen içeri sokmam diyerek fenalık geçirdi. Gözü ön söz mön söz görmüyordu, laftan anlayacak gibi değildi. Başhekim istediği kadar, Sevim bunlara bakmaya mecburum, bak ön sözde de sana sonsuz teşekkür filan diye inlesin, pislik yuvası poşetlerle eve girmesine izin vermedi. Bir bakıma haklıydı kadıncağız. Yıllardır el sürülmemiş, parmak gibi toz bağlamış dosyaların üstünde fareler bile gezinmişti. Başhekim resmi evrakı yüklenip gerisin geriye makam odasına götürdü. Alaca göz sipahiyi çağırıp bir dolap sipariş etti. Yıllar önce nöropsikiyatrın dolabını 3,5 ayda bitiren, bu nedenle kadının hala selam vermediği alaca göz, bir haftada cillop gibi dolap yapıp getirdi. Başhekim de böylece hastanede çalışmaya başladı. Ama mesai sırasında çok meşgul olduğu için doğru dürüst zaman ayıramıyordu kitabına. Sonunda her bir evrakın fotokopisini çektirmeye mecbur kaldı. Sevim Hanım kağıtların temiz olduğundan emin olunca, hademe Cumali'nin yüklendiği yığınları eve sokmasına izin verdi. Başhekim böylece akşamları evinde çalışmaya başladı. Daha doğrusu çektirdiği fotokopilerde ne yazdığına bakabildi. Tomarları doğru dürüst incelemediği için binlerce fotokopi çektirmişti. Salonun bir köşesine yığdığı evrakın, tayinler, siciller, bordrolar, hastaneye alınan alet edevat ve benzeri resmi yazılardan oluştuğunu görünce hayal kırıklığına uğradı. Gerçi ne bulmayı ümit ettiğini de bilmiyordu. Dağ gibi yığından kitabına girmeye değer tek bir satır çıkmadı. Bunun üzerine hasta dosyalarını karıştırdı. Gerçi hasta öyküleri de gelişigüzel tutulmuş, kopuk kopuk yazılmıştı ama en azından ilham verir diye bir kısmını yüklenip eve götürdü. Resmi belgelerin fotokopileri öyle büyük bir para tutmuştu ki, tamamını döner sermayeye fatura etmeyi gözü yemeyince bir kısmını cebinden ödemişti. Bu nedenle hasta öykülerinin de fotokopilerini çektirmeye hiç niyeti yoktu. 14 Şubat Sevgililer Günü sabahı Sevim Hanım'la şiddetli bir kavgaya tutuştular. Obsesif kompulsif bozukluktan müstarip olsa da, gezme tozmadan hiç geri kalmayan kadın, gece Lyons Kulübü'nün verdiği yemeğe gitmişti. 5 yıldızlı Elmas Otel'in kiç dekorasyon konusunda yıldızlarının hakkını veren balo salonunun hijyen standartlarını yüksek buluyordu ama gene de evde karnını doyurup gittiği yemekten geç vakit döndü. bütün gece dirseklerini masaya dayayıp oturmaktan her tarafı tutulmuştu. Antrede soyunup salona uğramadan doğru banyoya gitti. Yorgunluktan geberdiği halde uzun uzun yıkandı, saçlarını kurutup yatağa girdi. Gece boyunca yakın gözlüğünü takıp hasta öykülerini okumuş, bulduğu birkaç ilginç şeyi de kareli harita metot defterine not etmiş olan kocasına sarıldı, hemen uyudu. Sabah iyice dinlenmiş olarak kalkan Sevim Hanım, salondaki yemek masasının üstünde duran leş gibi hasta dosyalarını görünce aklını kaçırdı. Üstünde pis postal izleri bile bulunan dosyaları kaplayan yağlı kara toz her yere bulaşmış, kadıncağızın Prag'dan aldığı canım masa örtüsünde mahvetmişti. Başhekimin bu iğrenç şeylerle çalışırken içtiği çayın bardağı masada, çaydanlığın altına koyduğu Nihale'de sehpada duruyordu. Nihale'de tam Meryem Ana'nın yüzünün üstünde başhekimin simsiyah parmak izi vardı. ''Sevim Hanım, sen beni delirtmeye mi uğraşıyorsun Demir?'' diye avazı çıktığı kadar bağırınca, banyoda tıraş olan başhekim jileti elinden kaçırıp çenesini kesti. Apar topar salona geldiğinde karısı ''Mahsustan yapıyorsun değil mi? Beni delirtmek için mahsustan yapıyorsun.'' diye bağırarak hüngür hüngür ağlamaya başlamıştı. Çenesindeki kesiğin kanı ellerine bulaşan başhekim o öfkeyle karısına bağırmaya başladı. Kadın da aynı şiddette karşılık verdi. Giderek büyüyen ağız dalaşı, konuyla hiç ilgisi olmadığı halde Sevim Hanım'ın gençliğinde yaptırdığı kürtajlara gelince iyice alevlendi. Kadın 3 kere hamile kalmış, üçünde de kariyeriyle ilgili yeni bir gelişme içinde olan başhekim zamanı değil diye karısının doğurmasını istememişti. 3. kürtaj sırasında doktor hatası nedeniyle rahmi yırtılan kadın bir daha hamile kalamayınca İkisi de çocuksuz bir hayata razı olmuşlardı. Masanın üstünü pis dosyalarla dolu bir halde bulan Sevim Hanım, ''Senin için mesleğimi bıraktım, 3 kere kürtaj oldum, ölümlerden döndüm, bu muydu karşılığı?'' tadında sızlanma sözlerine başlayınca, kürtaj meselesinin yıllardır kafasına kakılmasından usanmış olan başhekim, dayanamayıp, sanki her hamile kalışında anne olmak isteyen kadını ikna etmek için saatlerce dil dökmemiş gibi ''Ben mi git kürtaj ol dedim, olmasaydın?'' deyince kulaklarına inanamayan kadın Nihale olarak kullandığı kucağında bebek İsa'yı taşıyan Meryem Ana ikonasını kaptığı gibi başhekimin kafasına fırlattı. 49. ayrımın sonu. Sayfa 424.